Ayrım 42 Güvenlik Duvarı Henning Mankell Sayfa 512 Wallander yine de başarmaya rahatsız edici derecede yaklaşmıştı. Modinya'da Wallander o kredi kartını 20 Ekim pazartesi sabahı saat tam 5.31'de makineye soksaydı elektronik bir çığı başlatmış olacaktı. Falk'ın banka ağlarına sızdırdığı filtrelerin izini sürmeye çalışan uzmanlar hayretler içinde kalmıştı. Falk ve Carter dünyanın çok büyük finans kuruluşlarını saldırıya son derece açık hale getirmişlerdi. Dünya çapında güvenlik uzmanları bu kusurları düzeltmek için gece gündüz çalışıyordu. Bir yandan başka bir grup insan da plan sahiden harekete geçseydi neler yaşanacaktı bunu kavramaya çalışıyordu. Neyse ki Wallander Carter'ın kartını makineye sokmamıştı. Hiçbir şey olmamıştı. Sadece Scone'de seçilmiş birkaç ATM o günlük iş görememişti. Çoğu tamamen kapatılmıştı. Ancak şu an bile sorun saptanamamıştı. Zaman içinde esrarengiz bir şekilde normal çalışma düzenlerine dönmüşlerdi. Sonya Höckberg'in trafoya neden fırlatıldı ya da trafo planının neden Falk'ın elinde olduğu konusunda hiçbir zaman tatmin edici bir cevap bulamadılar. Ancak hırsızların trafoya nasıl girdiğini öğrenmişlerdi. Bu da Hanson'un ısrarcı çalışmaları sayesinde olmuştu. Anlaşıldığı üzere teknisyenlerden biri senelik izninden döndüğünde evine hırsız girdiğini öğrenmiş. Trafonun anahtarları çalınmamış ama Hanson bu hırsızı eğer kim yaptıysa anahtarların bir kopyasını çıkarıp muhtemelen büyük paralar karşılığında Amerikan üreticiden bir taklidini edindiğini bulmuş. Basit bir kontrol sonucu Moberg'in evine hırsız girmesinden bir ay sonra Landau'nun pasaportunda Amerika'ya gittiğini kanıtlayan bir giriş damgası bulunmuştu. Parası da Hua Gang'in Frankfurt ve Marsilya soygunlarından ele geçirilmiş olabilir. Ortada kalan başka ayrıntılarda kılı kırk yarıp toplandı, bazıları çözümsüz kaldı. Teynes Falk'ın Malmö'de bir posta kutusu olduğunu öğrendiler. Fakat neden Siv Eriksson'a postalarını onun adresine yollattığını söylediğini bir türlü anlayamadılar. Günlüğü bulunamadı, elinden koparılan parmakları da. Ancak adli tıp adamın doğal sebeplerden vefat ettiğini kesin kanıtladı. Enander bir konuda haklıydı. Falk kalp krizi geçirmemişti. Ölüm sebebi beynindeki bir damarın çatlamasıydı. Başka bilgiler damla damla sızdı. Bir gün Wallander masasında Nürnberg'den gelen uzun bir rapor buldu. Landau'nun kabininde buldukları boş valizin aslında Falk'a ait olduğunu nasıl kanıtladıklarını uzun uzadıya açıklıyordu. Nürnberg valizin içindekileri hiç bulamadı. Ancak Hua Gang'in bunları cesedin kimliğinin tespit edilememesi için denize attığını varsaydılar. Sadece Landau'nun pasaportu bulundu. Wallander bu raporu da derin bir nefes vererek rafa kaldırdı. En can alıcı görev Carter ve Falk'ın tuhaf dünyasının haritasını çıkarmaktı. Wallander artık hırslarının sınır tanımadığını biliyordu. Dünya pazarlarını kasten felç ettikten sonra dünya çapında önemli kamu hizmetlerini boğma planları da vardı. Kibirleri ve güç duygusuyla sarhoş olmaları onları motive etmişti. Wallander Carter'ı elektrik rölesini morga getirmeye ve Falk'ın parmaklarını kesmeyi iten şeyin bu zayıflık olduğunu düşündü. Carter ve Falk'ın kendilerini sadece yönetici olarak değil, aynı zamanda tanrı olarak da gördükleri bazı dini imalar vardı ürkütücü dünyalarında. Carter ve Falk dengesiz fantezilerinin kendine özgü dünyasında yaşıyor olsalar da, Wallander planlarının en azından önemli bir içgörüye dikkat çektiğini hissetmeye başlamıştı. Modern toplumun şaşırtıcı kırılganlığı. Bazen gece geç saatlerde bunu uzun uzun düşünüyordu. Son 30 yıl içinde Wallander'in tanıyamadığı bir toplum doğmaya başlamıştı. Wallander mesleği sayesinde insanları daire dışına iten zalim güçlerin yarattığı sonuçlarla daima yüzleşirdi. Dışlanmışları saran bu duvarlar öyle yüksekti ki insanın gözü korkardı. Uyuşturucu, işsizlik, toplumsal kaygısızlık. Bu değişimler paralel bir gelişmeyle kol kola yürüyordu. Toplumun üyeleri yeni teknolojik ilerlemelere gitgide daha sıkı bağlanıyordu. Fakat ileri derecede etkili bu elektronik ağ terör ve sabotaja karşı da savunmasızdı. Bu değişikliklerle ilgili düşüncenin merkezinde artan kişisel zayıflık duygusu vardı. Martinson tarafından alaşağı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Aynı zamanda iş yerinde durmadan değişen koşullardan ve sürekli önüne konan taleplerden gına gelmişti. Gelecekte toplumun yeni bir tür polise ihtiyacı olacaktı. Wallander'in bilgisi ve tecrübesi değerliydi ama artık toplumda yeni yeni bilgi alanları açılmıştı ki Wallander o alanlara hakim değildi. Kabul etmeliydi ki Wallander yaşlanmıştı. Yeni numaralar öğrenme becerisini yitirmiş ihtiyar bir köpekti o. Dairesindeki uzun geceler boyunca polislik için artık enerjisinin kalmadığını düşünüyordu. Ama aynı zamanda en az 10 yıl daha devam etmekten başka seçeneği olmadığını da biliyordu. Gerçekten başka alternatif yoktu önünde. Wallander bir komiserdi, cinayet komiseriydi. Okul okul gezip uyuşturucunun ya da alkollü araç kullanmanın tehlikelerini anlatmak ona göre değildi. Onun dünyası asla öyle olmazdı. Toplantı nihayet bitti ve dosya savcılığa teslim edildi. Tüm şüpheliler öldüğü için yargılanacak kimse yoktu. Ancak savcının masasında Karl Einar Lundberg'in mahkemeye çıkarılmasını sağlayabilecek bir rapor duruyordu. Toplantı bittikten sonra Höglund odasına gelip Eva Persson ve annesinin insafa geldiğini haber verdi. Wallander doğal olarak rahatladı ama çok şaşırmadı. İsveç adaletine dair şüpheleri olsa da bu vakada gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmasını sabırla beklemişti. Bir süre bu suçlamalara ne karşılık verilebileceğini tartıştılar. Höglund bütün teşkilat namına kendisine kötü muamele edildiği meselesini gündeme getirmesini istedi. Ama Wallander isteksizdi. Ona göre en iyisi bu olayın tamamen maziye gömülüp unutulmasıydı. Höglund çıktıktan sonra Wallander uzun bir süre oturdu, kafası bomboştu. Sonunda kahve almak için kalktı. Kantin kapısında Martinson'a rastladı. Wallander son birkaç haftadır garip ve hiç alışkın olmadığı bir belirsizlik hissediyordu. Normalde çalışmaktan çekinmezdi. Fakat Martinson'la arasında geçenler daha ağır ve daha derindeydi. Kaybedilen dostluk, yoldaşlık, ihanet öğeleri saklıydı içinde. Martinson'a kantinde rastlayınca o anın gelip çattığını anladı. ''Konuşmalıyız'' dedi. ''Bir dakikan var mı?'' ''Ben de seni bekliyordum.'' Bütün sabahı geçirdikleri toplantı odasına döndüler. Wallander doğruca sadede geldi. ''Arkamdan işler çevirdiğini biliyorum. Hakkımda yalanlar, iftiralar attığını biliyorum. Bu soruşturmayı yönetme becerilerimi sorguladın. Tüm bunları neden doğrudan bana gelmek yerine gizli saklı yaptın, bunu sadece sen cevaplayabilirsin. Davranışının açıklaması olarak düşünebildiğim tek şey, gelecekteki kariyerinin temelini atman ve gitmek istediğin yere varmak için ne gerekirse yapmaya hazır olman. Martinson sakindi. Wallander sözlerinin provasını önceden iyi yapıldığını düşünüyordu. Sana sadece nasıl bir şey olduğunu anlatabilirim. Eski performansını kaybettim ve benim tek hatam sana bunu daha önce söylememden ibaret. Neden yüzüme söylemedin ki? Denedim ama dinlemedin ki. Dinlemişimdir. Dinlediğini sanıyorsun fakat gerçekten dinlemekle arada fark var. Holgersson'a neden tarladayken sana beni takip etmemeni emrettiğimi söyledin. Beni yanlış anlamış olmalı. Wallander Martinson'a baktı. Hala suratını yumruklamak istiyordu ama Wallander öyle bir şey yapmayacağını biliyordu. Enerjisi yoktu bir kere. Martinson'u silkelemeye gücü yetmezdi. Adam kendi yalanlarına inanıyordu zaten. En azından resmi ifadesini değiştirtemeyecekti. Konuşmak istediğin başka bir konu var mıydı? Hayır dedi Wallander. Diyecek başka bir şeyim yok. Martinson kalkıp gitti. Wallander sanki duvarların üstüne yıkıldığını hissetti. Martinson seçimini yapmıştı. Arkadaşlıkları bitmiş, kopmuştu. Wallander iyice artan bir moral bozukluğu da zaten öyle bir arkadaşlık var mıydı ki diye merak etti. Yoksa Martinson baştan beri hep darbeyi indireceği anı mı beklemişti? Dalga dalga içini kemiren kederin altında kaldı. Ardından öfke dalgası geldi. Wallander pes etmeyecekti. En azından önümüzdeki birkaç sene Üstad'daki en karmaşık soruşturmaların başında yer alacaktı. Ancak içinde kayıp bir şeyler olduğu hissi öfkesinden daha güçlüydü. Yola devam etme enerjisini nereden bulacağını kendi kendine bir daha sordu. Martin sonuna konuşması biter bitmez Wallander emniyetten ayrıldı. Cep telefonunu odasında bıraktı ve Irene'ye nereye gittiği ya da ne zaman döneceği hakkında not bırakmadı. Arabasına bindiği gibi Malmö yolunu tuttu. Stjørnsund çıkışına doğru yaklaşırken Malmö yolunda kalmaya karar verdi. Neden bilmiyordu. Belki de artık iki dostunu kaybetmiş olması ona fazla gelmişti. Wallander'in düşünceleri sık sık Elvira'ya dönüyordu. Hayatına sahte iddialarla girmişti ve son raddede onu öldürmeye hazır olduğunu bile düşünüyordu. Ama onu ilk tanıdığı şekliyle düşünmekten kendini alamıyordu. Yemek masasında onun söylediklerini dinlemiş bir kadın. Kısa süreliğine yalnızlığını gideren güzel bacaklı bir kadın. Wallander Sten Wieden'in çiftliğine girdiğinde etrafta bir terk edilmiş havası sezdi. Wieden satılık tabelasını asalı epey zaman olmuştu. Ama artık onun üstünde satıldı tabelası duruyordu. Ev boştu. Wallander ahırlara doğru yürüdü. Atların yerinde yeller esiyordu. Bir balya samanın üstünde tek başına oturan bir kedi kafasını kaldırıp ona baktı. Wallander ortamı çok hüzünlü buldu. Sten Wieden çekip gitmişti işte ve veda etme zahmetine bile girmemişti. Wallander arabasına bindiği gibi oradan tam gaz uzaklaştı. Ertesi gün işe gitmedi. Bütün öğleden sonrasını Üstad etrafında ara sokaklarda arabasıyla daireler çizerek geçirdi. Ara sıra arabadan inip çorak tarlalara baktı. Gün batımında arabasıyla dönüş yoluna geçti. Markete uğrayıp hesabını kapattı. Aynı akşam Verdi'nin La Traviata operasını baştan sona iki kere dinledi. Ayrıca telefonda Gertrude'la konuştu ve ertesi sabah ona uğrayacağı konusunda sözleştiler. Gece yarısına az kala telefon çaldı. Wallander irkildi. ''Of tanrım yine mi?'' diye düşündü. ''Lütfen bir olay yaşanmış olmasın. Daha değil, hemen değil. Kimse kaldıramaz.'' Bay Barrigan'ın arıyordu. En son konuşmalarının üstünden yaklaşık bir yıl geçmişti. ''Sadece nasılsın?'' diye sormak istedim dedi. ''İyiyim, ya sen?'' ''İyi.'' Aradaki sessizlik Üstad'dan Riga'ya ulaştı, sekip geri geldi. ''Beni düşündüğün oluyor mu hiç?'' diye sordu Wallander. ''Tabii ki. Yoksa neden telefon edeyim?'' ''Hiç, öyle merak ettim.'' ''Sen?'' ''Seni hep düşünüyorum.'' Wallander, Bayba'nın onun içini okuyacağının farkındaydı. Yalan söylüyordu, en azından abartıyordu. Nedenini tam olarak bilemedi. Bayba defteri kapanmıştı, silikleşiyordu. Ancak Wallander bu düşünceyi ya da hatıralarını tamamıyla da bırakamıyordu. Bir süre diğer konulardan bahsettiler, sonra konuşma sona erdi. Wallander yavaşça telefonu kapattı. Bay Bay'ı özlemiş miydi? Bilmiyordu. Sanki güvenlik duvarı sadece bilgisayar dünyasına ait bir kavram değildi. Wallander'in de kendi etrafında bir güvenlik duvarı vardı ve bu duvarı nasıl aşacağını bilemiyordu. Ertesi gün, 13 Kasım Perşembe günü o soğuk rüzgar dindi. Wallander izin gününde olmasına rağmen erkenden kalktı. En son ne zaman hafta ortasında izin yapmıştı hatırlamıyordu. Linda ziyaretine geleceğinden izin kullanmıştı. Öğlen saat 1'de Sturrup'ta onu karşılayacaktı. Wallander sabah saatlerinde de arabasını değiştirmek ve Gertrude'u ziyaret etmekle geçirecekti. Sabah 8'de yataktan çıktı. Kahvesini hazırlayıp gazete okudu. Evini temizledi. Linda'nın eski odasındaki çarşafları değiştirdi ve elektrikli süpürgeyi ortadan kaldırdı. Güneş parlıyordu. Bu ona neşe vermişti. Endüstri Caddesi'ndeki otogalerisine gitti. Yine bir Peugeot'a tamam dedi. Bu sefer 1996 üretimi 306 modeldi. Kilometresi azdı ve ikinci el satıcısı Teyren eski arabasına iyi bir fiyat verdi. Saat 10.30'da bu işi de bitmişti. Wallander yeni bir araba alınca kendini iyi hissetti. Sanki hamama girip kese attırmış gibiydi. Gertrude'un kız kardeşiyle yaşadığı Svarte'deki eve sürdü arabasını. Bir kahve içti ve dalgın dalgın sohbetlerini dinledi. 12'ye çeyrek kala evden ayrıldı. Sturup'a vardığında uçağın inmesine yarım saat vardı. Her zamanki gibi Linda'yı göreceği için gergindi. Acaba her anne baba çocukları büyüyünce onları görmeden önce böyle geriliyor muydu? Bu soruya bir cevabı yoktu. Havaalanının kafesinde bir kahve daha içti. Birkaç masa ötede Höglund'un eski kocasının beklediği dikkatini çekti. Wallander adamın iş seyahatine çıktığını tahmin etti. Wallander'in daha önce görmediği bir kadın yanındaydı. Wallander Ann Britt adına kırıldı. Başka bir masaya geçip tanınmamak için adama arkasını dönüp oturdu. Bu olaya neden böyle tepki verdiğini merak etti ama cevap bulamadı. Uçak tam vaktinde indi. Uçaktan en son Linda inmişti. Birbirlerini gördükleri saniye Wallander'in gerginliği kayboldu. Kızı her zamanki gibi açık sözlü ve şen şakraktı. Linda'nın uyumlu doğası Wallander'in tam aksiydi. Aynı zamanda daha önceki birkaç sefer olduğu gibi yine acayip giyinmişti. Bagaj noktasından valizini aldılar. Wallander kızıyla yeni arabasına doğru yürüdü. Wallander bir şey demese kızı farkı ayırt eder miydi emin değildi. Üst ada doğru gittiler. Nasıl gidiyor dedi Wallander. Neler yapıyorsun? Bu aralar biraz ketum kaldın.
Hava da çok güzelmiş dedi Linda. Deniz kıyısına mı gitsek?
Sana bir soru sordum.
Cevabını alacaksın.
Ne zaman?
Şimdi değil.
Wallander sapaktan sapıp Moss Bay Strand'a doğru indi. Otopark boştu, sezonluk burgerci kapanmıştı. Linda valizini açıp kalın bir kazak çıkardı, deniz kıyısına doğru yürüdüler.
Küçükken buraya gelirdik.
Genellikle sadece sen ve ben olurduk Mona yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunda. Ufukta bir gemi vardı, deniz çarşaf gibiydi.
Gazetedeki resim ne oldu dedi Linda birdenbire.
Wallander midesine yumruk yemiş gibi hissetti. O konu kapandı dedi. Kız ve annesi iddialarından vazgeçti, bitti gitti.
Başka bir resim gördüm dedi Linda. Bir dergide, Malmö'de bir kilisenin dışında bir olay yaşanmış. Sen bir fotoğrafçıyı tehdit etmişsin güya.
Wallander Stefan Fredman'ın cenazesini ve adamın makinesiyle çektiği fotoğrafları hatırladı. Fotoğrafçının yedek film rulosu vardı demek ki Wallander olayı kızına anlattı.
Ben olsam ben de aynısını yapardım dedi.
Neyse ki sen böyle durumlara düşmeyeceksin dedi Wallander çünkü polis değilsin.
Henüz.
Wallander birden durup kızının suratına baktı. Ne dedin sen? Linda yürümeye devam etti, hemen cevap vermedi. Tepelerinden ciyak ciyak martılar uçtu.
Gizli kapaklı davrandığımı düşündün dedi ve neler çevirdiğimi bilmek istiyordun. Kesin kararımı verene kadar sana söylemek istemedim.
Az önce söylediğin şeyde ciddi miydin?
Evet, ben polis olmak istiyorum. Polis akademisine başvurumu verdim bile ve sanırım kabul edileceğim.
Wallander hala kulaklarına inanamıyordu. Doğru mu bu?
Evet.
Ama daha önce hiç bahsetmemiştin.
Uzun zamandır düşünüyordum.
Neden hiçbir şey demedin?
Bir şey demek istemedim.
Ama sen hani antika işine girip eski mobilya alıp satacaktın.
Bir süre ben de öyle yapacağımı sandım ama artık gerçekten ne yapmak istediğimi biliyorum. O yüzden de buraya geldim sana söylemeye. İstediğini sorabilirsin, ne diyorsun?
Tekrar yürümeye başladılar. Damdan düşer gibi oldu dedi Wallander.
Sen dedeme polis olmak istediğini söylediğinde nasıl tepki verdiğini anlatmıştın. Yanlış hatırlamıyorsam hemen cevap vermişti.
Ben daha cümlemi bitirmeden hayır dedi.
Sen ne dedin?
Bir dakika bekle, anlatacağım. Linda gidip yarısı kuma gömülmüş bir ağaç gövdesine oturdu. Wallander suya doğru yürüdü. Linda'nın onun izinden gitmek isteyeceğini asla hayal etmemişti. Ve duyduklarını kabullenmek onun için zordu. Suya yansıyan güneş ışınlarına baktı. Linda ona bir dakika doldu diye seslendi. Wallander tekrar kızının yanına yürüdü.
Bence iyi bir şey dedi Wallander. Sanırım sen tam da ileride ihtiyaç duyacağımız tarza bir polis olursun.
Ciddi misin?
Her kelimesinde ciddiyim.
Senin vereceğin tepkiden korkuyordum.
Boşuna endişelenmişsin.
Linda kütükten kalktı. Konuşacağımız çok şey var dedi. Ayrıca acıktın da.
Tekrar arabaya dönüp üst ada gittiler. Wallander arabayı kullanırken aldığı haberi sindirmeye çalıştı. Linda'nın iyi bir kadın polis olacağından hiç şüphesi yoktu. Fakat kızı neye bulaştığının farkında mıydı? O yorgunluk, o tükenmişlikler. Fakat bir duygu daha vardı içinde. Linda'nın aldığı karar bir şekilde Wallander'in çok uzun zaman önce aldığı kararı da haklı çıkarıyordu. Bu duygu diğer duyguların altında kalmıştı ama yine de oradaydı ve güçlüydü. O gece geç saatlere kadar oturup konuştular. Wallander ona bir ATV'nin başında başlayıp aynı noktada biten, son derece zorlu olan son soruşturmayı anlattı.
Herkes güçten bahsediyor dedi Linda Wallander lafını bitirince. Fakat hiç kimse Dünya Bankası gibi kurumları, bu kurumların yarattığı devasa etkiyi sorgulamıyor. Kim bilir kaç insanın acı çekmesine yol açmışlardır.
Yoksa Falk ve Carter'a için mi ısındı?
Hayır dedi, en azından yöntemlerine değil.
Wallander kızının bu kararının uzun zamandır demlendiğine, sonradan pişman olacağı anlık bir dürtüye dayanmadığına daha fazla ikna oldu.
Eminim senin tavsiyene çok ihtiyacım olacak dedi Linda yatağa gitmeden önce.
Tavsiyem olacağını da nereden çıkardın? Kızı yatıp uyuduktan sonra Wallander bir süre daha uyanık kaldı. Saat 2:30'du. Elinde bir kadeh şarap vardı. Puccini'nin operalarından birini koymuştu. Sesi alçaktı. Wallander gözlerini kapadı. Gözlerinin önünde yanan bir duvar gördü. Bir güvenlik duvarı. Kendini hazırladı. Ardından bodoslama duvara doğru koşup içinden geçti. Sadece saçları ve derisi hafifçe yanmıştı. Gözlerini açıp gülümsedi. Bir şeyi geride bırakmıştı. Başka bir şey daha yeni başlıyordu. Ertesi gün 14 Kasım Cuma günü Asya borsaları beklenmedik bir şekilde düşmeye başladı. Birçok açıklama getirildi. Yapılan açıklamalar arasında tutarlı olanlar da vardı. Ancak hiç kimse en can alıcı soruyu cevaplayamıyordu. Bu süreci tetikleyip harekete geçiren şey neydi?
Son. Kitabın sonu. 22 Nisan 2023. Sayfa 523.